أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Sure Nur ayet 11. Surenin ilk ayetlerinde zina eden erkek ve kadına uygulanacak ceza, İftira eden, günahsız bir Müslümana zina iftirasında bulunan kimseye verilecek ceza, eşler arasındaki iftiranın çözümüyle ilgili kural, kaide gündeme gelmişti. Bu ayetten sonra uzun bir ayet grubu bir iftira olayına açıklık getirecektir. Bu iftira olayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ebu Bekir Efendimizin kızı, müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha ya yapılan iftiradır. Bir seferden dönüşte bir olay bahane edilerek gerçekleştirilen bu iftira olayı, münafıkların reislerinden Abdullah İbni Übey İbni Selul başkanlığında yürütülmüştür. Sürekli Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara düşmanlığı sürdüren bu şahsiyet bir fırsatını buldu. Ayşe annemizin ordudan geri kalmasını ve ordunun görevlisi olan bir Müslüman tarafından Medine'ye ulaştırılmasını bahane ederek bu söylenen sözleri söyledi ve bazı münafıklar ve hatta bazı Müslümanlar da bu iftira olayına katıldılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam, zevcesi hanımı Ayşe, Ayşe'nin ailesi Ebu Bekir, Ebu Bekir'in hanımı Ayşe'nin annesi ve topyekün Müslümanlar Medine'de büyük bir sıkıntı yaşadılar. Bu sıkıntı bir ay devam etti. Bir ay sonunda ki Ayşe annemiz annesinin evine dönmüştü. Hem hastaydı ve hem de bu olayın etkisi nedeniyle Peygamberimiz onu annesinin evine göndermişti. Nihayet Allah'ın vahyi gelecekti ve Müslümanları bir aydır sıkıntıya sokan bu olayın sonucunu ilan edecekti. Söylenen sözler bir iftiraydı. Ayşe ve kendisiyle birlikte iftiraya karışan o Müslümanın temiz olduğunu Allah-u Teala bildirecekti. Ve iftira edenlere de ceza verilmesi gerektiği konusunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yine bilgi verilmiş olacaktı. İşte 11. ayet bu olayın anlatımıyla başlar. İnnellezine ca'u bil ifki usbetun minkum. Sizden iftira olayına karışanlar bir grup, bir cemaattir. Çok enteresan bir değerlendirme. La tahsebuhu şerran leküm. Ey Müslümanlar, o gün ey Medine'deki Müslümanlar, Ayşe'ye yapılan iftiradan dolayı sıkıntı çeken Müslümanlar, Peygamber ailesi, Ebu Bekir ailesi ve bütün Müslümanlar, bunu şer zannetmeyin, bel huve hayrun leküm, bilakis bu iftira olayı bir hayırdır. Aman ya Rabbi. Çok zor bir olayın Müslümanlar için hayır olduğunu ifade eden bir değerlendirmeyle Müslümanlar karşı karşıya kalırlar. Şüphesiz ki Allah-u Teala'nın bu değerlendirmesi o günkü Müslümanlar için bir hayır olduğu gibi kıyamete kadar tüm Müslümanlar için de bir hayırdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra şayet annelerimize iftira edilmiş olsaydı yahut kıyamete kadar değişik zaman dilimlerinde, değişik coğrafyalarda annelerimize, efendimize iftira edilmiş olsaydı o güzel aileye, o mübarek aileye bu tür iftiralarda bulunulmuş olsaydı Müslümanlar kendi delillerince, kendi kanıtlarınca bu olayın, bu sözlerin bir iftira olduğunu ifade etmeye çalışacaklardı. Ama ne kadar doğruyu ifade edebileceklerdi ya da ne kadar inandırıcı olabileceklerdi. Ama bu olay Efendimiz döneminde gerçekleşiyor. Vahyin devam ettiği bir dönemde iftira olayı yaşanıyor ve Allah-u Teala peygamberine indirmiş olduğu ayetlerle de bu olayın iftira olduğunu ve peygamber ailesinin ve Müslümanların temiz olduğunu ifade ediyor. Kıyamete kadar da artık peygamber ailesinin, peygamber aile fertlerinin ve Müslümanların böyle bir olayda olmadıklarını, böyle bir yanlışa düşmediklerini Allah vahyiyle, ayetiyle, bilgisiyle, hükmüyle bildiriyor. Ve Müslümanlar Allah'ın bu bilgilendirmesiyle artık rahatlar. kalpleri mutmain olmuştur. Çok rahat bir şekilde hem peygamberlerini hem de peygamber eşlerini savunabilecek ve de bu bir iftiradır diyebilecek bir güce sahiplerdir. İşte bel hüve hayrun leküm'den de bunu anlamaya çalışacağız. Elhamdülillah ki hala Müslümanların karşısında olan insanlar, gerek Ayşe anamıza, gerek Zeynep anamıza, gerekse diğer analarımıza ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve daha da ötede Allah'a büyük iftiralarda bulunmaktalar. Allah hem kendisine yapılan iftiralara, hem nebisine, peygamberine yapılan iftiralara, hem de nebisinin hanımlarına ve hem de Müslümanlara yapılan, Müslüman hanımlara ve Müslüman erkeklere yapılan iftiralara cevabını kitabında indirmiş, bildirmiştir. Ve onların tertemiz olduğunu ifade ederek, onların korunmuş ve bu konuda günahsız olduğunu ifade etmiştir. Bu işin yaygaracısı ve iftira olayının önderine gelince vellezî tevellâ kibrahû minhum, ona lehû azâbun azîm, büyük bir azap var ve mutlaka o kimse daha büyük bir ceza Allah tarafından kendisine verilecek kimsedir artık. Diğer ona ortak olanlara gelince لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِثِمِ, onların da durumuna göre kazandıkları günahtan dolayı bir vebal yükleneceklerdir. Ya iftira cezasıyla cezalanacaklar, tevbe ederlerse günahları bağışlanacak, ya da Müslümanlardan değil de münafıklardan oldukları halde bu işe karışanlara gelince günahları nispetinde yine adaletli bir şekilde Allah tarafından kendilerine ceza uygulanacaktır. Peki durum nasıl olmalıydı? Müslümanların tavrı nasıl olmalıydı bu sözleri duyunca? 12. ayet: Levla iz semiyotumuhu zannel müminune vel müminat bi enfüsihim hayran ve haluha zaifkün mübin. Abdullah ibn Übey ibn Selul'un Ayşe annemize ve diğer Müslümana yapmış olduğu iftirayı duyduğunuz zaman, ey Müslümanlar, siz böyle bir şey işittiğinizde mümin erkek ve mümin kadınların iç dünyalarında hayır düşünmeleri gerekirdi ve demeleri gerekirdi ki bu apaçık bir iftiradır. Bu adam peygambere ve Müslümanlara düşmanlığı belli olan bir adamdır. Her zaman buna benzer olayları fırsat bilip Müslümanlar aleyhine olur olmaz sözler söylüyor. Dolayısıyla bu sözleri de iftira cinsinden sözlerdir. Biz bu sözlere değer vermeyiz demeleri gerekirdi. İç dünyalarında böyle demeleri gerekirdi de, ayrıca hukuki olarak da levla ca'u aleyhi bi arbaati şuhada, dört tane de şahit getirmeleri gerekmez miydi? Bu sözü söyleyebilmeleri için dört tane şahidin bulunması gerekmez miydi? İşte Ayşe şu eylemde bulunmuştur derken, bu sözü söyleyebilmeleri için dört tane şahidin bulunması gerekiyordu. فَاِذْلَمْ يَأْتُوا بِشْهَدَى, şahit de getirmemişlerse, şahit de bulamamışlarsa, فَاُولَٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ مُلْكَاذِبُونَ, İşte şahitsiz olarak sadece duyduklarını başkasına aktaran ve böylece bir iftira olayına adı karışan herkesin Allah katında durumu yalancılardır. فَاُولَٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ مُلْكَاذِبُونَ, Allah katında yalancı olmaktan daha aşağı bir konum olur mu? Allah hepimizi korusun. Allah bir kulunu yalancı sayıyorsa ve yalancılardan yazıyorsa yalancı saydığı kulunun ahiretteki gideceği yerde cehennemdir. Doğrulardan olan kimselerin de ahirette gideceği yer cennettir. Bunu da Allah peygamberleriyle bildirmiştir. Şimdi böyle bir yanlışın içinde bulunan kimse bunu düşünmeli değil miydi? Ama buna rağmen velev la fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu fid dünya vel ahire, Allah'ın size fazlı ve rahmeti olmasaydı dünyada ve ahirette bu lütufları, bu nimetleri, bu üstünlüğü, bu acıması, bu merhameti, bu nimeti olmasaydı lemesseküm fîmâ efaltum fîhî azâbun azîm, bu içinde bulunduğunuz konumdan dolayı, içine daldığınız konumdan dolayı büyük bir azap dokunurdu size. Dünyada büyük bir azap ve ahirette büyük bir azap. Allah'ın lütfu rahmeti var da iftira eden kimse bile olsa ya da daha büyük bir günah işleyen bir kimse bile olsa ona tövbe imkanı veriyor da o kimse tövbe ediyor ve Rabbine yöneliyor. Rabbi de onu bağışlıyor, affediyor. Gerçekten Rabbimizin bu dünya hayatında Tevvab gibi bir ismini bilmeseydik, onun Tevvab gibi bir ismi ve bir özelliği olmasaydı, Gaffar, Gafur, Rahman, Rahim isimleri olmasaydı ya da biz onları bilmeseydik, bu insanlığın durumu ne olurdu? Bir günah işleyecek bir Müslüman, bir insan, hatta günahının sınırı da olmayacak, şirk, küfür, isyan, katillik, zina, hırsızlık, soysuzluk, her şey o kimsede olacak. Allah'a hamdü senalar olsun ki tüm günahlardan büyük olan Allah'ın bağışı da bulunacak da böylece o büyük olan Allah'ın büyük bağışı ve büyük affı, tevbeleri kabul eden o güzel özelliği ve ismi insanın içinde bulunduğu konumdan kurtulmasına sebep olacaktır. Gerçekten Allah affedici olmasaydı, tevbeleri kabul edici olmasaydı, bağışlayıcı olmasaydı bu insanlığın durumu ne olurdu? Durumumuz ne olurdu? İz telakkavnehu bi elsinetiküm ve tekulûne bi efvâhiküm mâ leyse leküm bihâ ilm ve tahsebûnehu heyyine ve huve indallâhi azîm. Dillerinizle o sözü, o iftirayı aktardınız, durdunuz. Bilmediğiniz bir konuda ağızlarınız söz söyledi, konuştu. Bu işi basit bir şey zannettiniz. Halbuki bu iş, sizin iftira olayındaki tavrınız, iftira sözleriniz, olur olmaz değerlendirmeniz ve huve indallahi azim, Allah'ın katında çok büyük bir şeydir. Basit bir olay değil ki. Bir kimseyi ebediyen cennete ve ebediyen cehenneme götüren bir olayın sanki başlangıcı. İnsanlar söyleyiveriyorlar. Allah bizi yanlışa düşmekten korusun. İşte bu kadın şöyledir, bu erkek böyledir diye. Peki bu kadın böyledir, bu erkek böyledir derken şahitleriniz var mı? Bunu nasıl söylüyorsunuz o zaman? Kesin kes biliyor musunuz? Peki bilmediğiniz bir konuda ağızlarınızın söylediği sözler ne anlam ifade ediyor? Konuştuğunuz her sözün bir gün sizi rehin alacağını bilmiyor musunuz? Böyle büyük bir olayla ilgili değil, hatta görünüşte çok basit bir olayla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir değerlendirmesi var. Der ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir söz söylersiniz, bir davranışta bulunursunuz. Bu söz ya da bu davranış hiç önemsemediğiniz bir sözdür, bir davranıştır. Basit görürsünüz. Ama o Allah'ın katında önemlidir. Bu hareketiniz sizi cennete götürür. Yine bir söz söylersiniz, bir harekette bulunursunuz. Hiç önem vermezsiniz. Sizce değersizdir bu sözler ve bu davranışlar. Ama bu söz ve davranış Allah katında önemlidir ve bu söz ve davranış sizi cehenneme götürür. Velev la iz semi'tumuhu kultum. Siz o sözü duyduğunuz zaman şöyle söylemeli değil miydiniz? Ma yekunu lena en netekelleme bihada. Bizim bu sözleri söylememiz bize yakışmaz. Sübhaneke, ey Rabbimiz, seni tenzih ederiz. Senin eksikliğin yok, noksanlığın yok. Sen büyüksün, sen azimsin, sen alimsin, sen habirsin, sen işitensin, sen görensin. Her şeyi bilen sensin ya Rabbi. Biz ancak senin değerlendirmene göre konuşabiliriz. Senin bildirdiklerinle biz değerlendiririz. Ve bu olayda bizim hiçbir bilgimiz yok ya Rabbi. Sen de bize bir şey bildirmediğinden dolayı dememiz ancak şu söz olmalı. Hâzâ bühtânun azîm. Bu büyük bir iftiradır. Allah'ın bildirmediği ve Allah'ın müsaade etmediği sözleri nasıl söyleyebiliriz ki? Allah'ın büyük dediği, Allah katında büyük olan, kişiyi cennet ve cehenneme götürebilecek özellikte olan davranışlarda tavrımız düzenli olmalı değil mi? Ya'izukumullahu en ta'udu limithlihi ebeden in kuntum müminin. İşte Allah bir daha böyle bir yanlışa dönmemeniz için, eğer müminlerseniz ki dönmemeniz gerek, size vaaz-ı nasihatta bulunuyor, size öğütte bulunuyor. Sure Nur ayet 17. Ebediyen bir daha böyle bir yanlışta bulunmayın. Bir defa düştünüz bu hataya, bilmediniz. Bu konuda Rabbiniz de daha önce size bir ayet indirmemişti, bir sure indirmemişti. İftira nedir bilmiyordunuz. Ya da iftira etmek ne anlama gelir bunu da hiç düşünmemiştiniz. Ama işte şimdi bu olay nedeniyle size biz ayetlerimizi indirdik, size biz bilgilerimizi sunduk ve biz size bu olayı açıklığa kavuşturduk. Bundan sonra yanlışa girmeyin ve yanlış bir konumda bulunmayın. Ve yübeyyinullahu lekümül ayet. Allah size ayetleri açıklıyor. Vallahu alimun hakim ve Allah alimdir, hakimdir. Bilen de Allah, hikmet sahibi de Allah'tır. Ve ancak Allah'ın bildirdiklerini konuşun. Ancak Allah huzurunda sorumlu olmanın bilinciyle konuşun. Bilmediğiniz sözleri, bilmediğiniz olayları, bilmediğiniz hayatı değerlendirmeyin. Kesin kes biliyorsanız, kalbiniz o anda iyi anlamışsa, gözünüz o anda iyi görmüşse, kulağınız o anda iyi işitmişse, o zaman bir şeyler söyleyin. O zaman bir değerlendirmede bulunun. Aksi takdirde yanlış iş yapmış olursunuz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Sure Nur ayet 19. Bu iftira olayından faydalanan kimlerdir? Bu iftira olayını niye gerçekleştirir insanlar? İsterler ki insanlar toplumda, hele hele iman edenler arasında Allah'ın hoş görmediği davranışlar yaygınlaşsın. Hatta iman edenler, müminler, Allah'ın hoş görmediği, fahşa dediği, fuhşiyat dediği, zina dediği, bu hareketlerden uzak olsalar dahi, bu Müslümanlar arasında bu kötülüklerin yayılmasını isteyenler, öyle sözler, öyle yöntemler uygularlar ki, konuşurlar ki, sanki Müslümanların hepsi bu yanlışın içindeler ve hiçbir Müslüman Allah'ın kendilerine çizdiği bir sınırda yaşamıyorlar. Kendileri cinsellikte bir sınır tanımadıklarından dolayı, erkek ben değil miyim, kadın ben değil miyim, dilediğim hayatı yaşarım dediklerinden dolayı kendilerinin bir problemi var bu konuda. Ve yaşadıkları bu problemli hayatı isterler ki bütün dünya yaşasın. Niye hala insanlardan kimileri Allah'ın istediği bir temiz hayatı yaşamaya devam etsinler? İsterler ki fahşanın, fuhşiyatın ve kötülüğün içinde olanlar, madem biz bu kötünün içindeyiz, herkes bu kötünün içinde olsun. Madem biz yanlış bir hayatı yaşıyoruz, herkes bu yanlış hayatı yaşasın isterler. Ve işte bundan dolayı da öyle bir hayatı, öyle bir dünyayı, öyle bir ahlakı yorumlarlar ki, sanki dünya üzerinde iyi, erdem, güzel, hoş, hiçbir davranış yoktur ve bütün davranışlar insanların heva ve heveslerine göredir ve insanlar artık Allahu Teala'nın istediği bir hayatı yaşamıyorlardır. Keyiflerine göre bir ömür sürüyorlardır. Bundan dolayı da bizim yapmış olduğumuz işlerde bir kötülük yoktur. Herkes kötü hayatı yaşıyorsa biz de kötü hayatı yaşayabiliriz deme hakkına sahip olduklarını zannederler. Bütün bunlardan çıkarımları budur. Toplumda kötülüğün yayılmasını isteyenler. Halbuki kıyamete kadar toplumda hep iyiler olacaktır. Allah'ın kurallarına uygun hareket edenler olacaktır. Bu bedeni ben yaratmadım. Bu erkekliği ben var etmedim. Bu vücudu ben güzelleştirmedim. Bu kadınlık özelliklerini ben var etmedim. Bana kadınlık özelliği veren, bana erkeklik özelliği veren, bana beden, vücut güzelliği veren, bana cinsel güzellikler veren, bana güç, kuvvet veren Rabbimdir. Dolayısıyla ben Rabbimin istediği bir hayatı yaşarsam onu memnun eder ve güzel bir hayat yaşamış olurum diyen Müslümanlar, kıyamete kadar varlıklarını devam ettireceklerdir. Bu Müslümanlar, kendi hayatlarına sahip olanın Allah olduğunu bildikleri gibi, yine bu Müslümanlar Allah'ın kendilerine verdiği malın, mülkün, Allah'ın kendilerine lütfettiği kurbanlık hayvanların da Allah'ın birer nimeti ve birer lütfu olduğunu bilirler. Ve her zaman şuna kesinlikle iman ederler ki, ne mal, ne ilim, ne kurbanlık hayvanlar ve ne diğer helal hayvanlar, ne beden, bedenimiz, varlığımız, cinsiyetimiz, kadınlığımız ve erkekliğimiz, bizim kendi ellerimizle kazandığımız ve var ettiğimiz değerler değildir. Bütün bunları Rabbimiz Teala bize lütfetmiştir. Bütün bunları ancak Rabbimiz istediği şekilde harcayabilme hakkına sahibiz. Malı O'nun istediği şekilde kazanırız, O'nun istediği şekilde harcarız. Hayvanları O'nun adına keseriz, O'nun istediği şekilde, O'nun yönlendirdiği yöntemlerde. Mal ve hayvanlarda böyle olduğu gibi ilmimizi, aklımızı, gözümüzü, kulağımızı O'nun öngördüğü şekilde, O'nun yönlendirdiği şekilde değerlendiririz. Ve bedenimizi, cinsiyetimizi, erkeklik ve kadınlığımızı da O nasıl istemişse O'na göre değerlendiririz. O'nun izni dışında, nikah izninin dışında bu bedenimizi hiçbir şekilde kullanmayız ve kullanmaya da hakkımızın olmadığını biliriz diyen Müslümanlar kıyamete kadar varlıklarını devam ettireceklerdir ve onlar güzel ahlakın, güzel davranışın her zaman yaşayıcısı olacaklardır. Ama kim de toplumda hem kötü yolu seçer, hem de kötülüğün yaygınlaşmasını ister, hatta iyi olan müminlerin, değer yargılarını Allah'tan alan insanların bulunabileceğini bile hiç hesaba katmadan, herkesin bu yanlış yolda olduğunu söyleyerek insanlara iftiralarda bulunanlar için acıklı bir azap var, hem dünyada hem ahirette. Çünkü vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun, Allah bilir siz bilmezsiniz der ayetin son cümlesi 19. ayet. Hüküm sahibi Allah'tır. Allah herkesi bilir. Allah herkesin kalbini bilir. Allah herkesin nasıl yaşadığını bilir. Gece ve gündüz, açık ve gizli herkesin ne yaptığını bilir. Ve Allah bilir ki bu dünyada çok temiz insanlar vardır. Bu dünyada çok iyi insanlar vardır. Ancak kötülüğün yaygınlaşmasını isteyenler derler ki dünyada herkes kötüdür. Artık hiçbir kimse kural kaide tanımıyor ve herkes dilediği şekilde yaşıyor. Hayır, öyle değil. Allah biliyor ki Allah'ın istediği şekilde yaşayan, nikaha, kurala, kaideye, ahlaka uygun hareket içinde bulunan dünyada çok insan vardır ve bu insanlar var olduğu sürece de dünya devam edecektir. Ne zaman ki bu insanlar bitmiştir, dünyada hiçbir kural, kaide tanımayan ve Allah'ın çizdiği ahlaki kuralları bir tarafa iten insanlar var kalırlarsa, işte o zaman da kıyamet kopacaktır. Ve levle fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu ve ennallâhe raufun rahim. Allah rauf, rahim olmasaydı, merhametli, şefkatli olmasaydı, Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, Allah sizi tertemiz korumasaydı, Allah size yardım etmeseydi, Allah sizin hayatınızı kendi kural ve kaidelerine göre yaşattırmasaydı, malınızda, bedeninizde, cinsiyetinizde, erkekliğinizde ve kadınınızda nasıl yaşayacağınızı size öğretip ve o doğrultuda da sizi yaşatmasaydı, durumunuz ne olurdu? Gerçekten çok kötü olurdu. Elhamdülillah ki Allah bizi koruyor ve iyiliklere sevk ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم